Ayrım 33.
Farbis deliler gibi kahkahalar atmaya başladı. Ben ki hançer darbeleri indireceğimi düşlemiştim bile. Sanki bir gece konseri, bir hapishanede 80 kişinin varlığını gerektiren bir kaçırmadan ya da bir ayaklanmadan son derece daha olağan bir şey değilmiş gibi. Müzik harikuladeydi. Haftalardan beri ruhu her türlü eğlencenin özlemini çeken Fabius'e fevkalade göründü. Bu müzik ona pek çok tatlı gözyaşları döktürdü. Genç adam hayranlığı içinde güzel Clelia'ya karşı durulmaz dayanılmaz sözler söylüyordu. Ne var ki ertesi gün öğleye doğru Fabius genç kızı öyle bir kapkara üzüntünün içinde buldu ki öylesine sararıp solmuş, kendisine kimi zaman öyle bir öfkenin okunduğu bakışlar yöneltiyordu ki geceki konser üzerine ona bir soru yöneltme cesaretini kendinde bulamadı. Bir terbiyesizlik etmekten çekindi. Clelia üzülmekte yerden göğe kadar haklıydı. Crescenzi Marquis'in kendisine verdiği bir konserdi bu. Böylesine ulu orta bir girişim bir bakıma evlenmenin resmen açıklanması demekti. Clelia konser gününe kadar, hatta akşamın saat 9'una kadar çok güzel karşı koymuştu. Ama babasının kendisine yönelttiği o derhal manastıra gönderilme tehdidine boyun eğme zayıflığında bulunmuştu. Genç kız ağlayarak, "Nasıl, onu bir daha göremeyecek miyim?" diye söylenmişti. Mantığı boş yere, her ne olursa olsun, benim felaketime neden olacak o yaratığı bir daha görmeyeceğim, düşesin bu aşını bir daha görmeyeceğim, Napoli'de tanınmış 10 sevgilisi olan, hepsine de ihanet eden bu uçarı erkeği bir daha görmeyeceğim. Eğer üzerine çöken karardan sağ kurtulursa, kutsal tarikatlara girecek olan bu hırslı genci bir daha göremeyeceğim. Bu kaleden çıktığı zaman ona bakmak benim için bir günah, bir suç sayılırdı. Bereket versin ki onun doğal uçarılığı beni bu dürtüden sakınacaktır. Çünkü onun için ben neyim ki? Hapishane günlerinden her birinin birkaç saatini daha az can sıkıntılı bir biçimde geçirmek için bir bahane diye eklemişti. Ne var ki bunların hiçbir yararı olmamıştı. Bütün bu sövüp saymaları ortasında Clelia, Fabris'in Farnese Kulesi'ne tırmanmak için tutuklama bürosundan çıktığında çevresini kuşatan jandarmalara baktığı zamanki gülümseyişini anımsayıverdi. Gözlerinden yaşlar boşandı. Sevgili dost, senin uğruna neler yapmazdım ki? Sen beni mahvedeceksin, biliyorum. Benim yazgım bu. Bu akşam korkunç konsere katılmakla ben kendimi mahvediyorum. Ama yarın öğleyin senin gözlerini gene göreceğim. İşte tam da genç tutukluya o kadar büyük özverilerde bulunduğunun ertesi günü Clelia onu şiddetli bir tutkuyla sevmeye başladı. Fabris'in bütün kusurlarını gördüğü halde yaşamını onun uğruna feda ettiğinin ertesi günü genç adam onun umursamazlığına, soğukluğuna son derece üzüldü. İşaretlerin o pek yetersiz dilini kullanarak Fabris, Clelia'nın ruhuna en ufak bir baskıda bulunsaydı hiç kuşkusuz genç kız gözyaşlarını tutamayacaktı. Böylece Fabris de onun kendisi için bütün düşündüklerini, hissettiklerinin itirafını elde edecekti. Ne var ki Fabris bu cüretten yoksundu. Clelia'yı gücendirmekten ölesiye korkuyordu. Genç kız kendisini çok sert bir biçimde cezalandırabilirdi. Bir başka deyimle, Fabris'in sevilen bir kadının verdiği heyecanlar konusunda hiçbir deneyimi yoktu. Bu en küçük derece ayrımında nüans bile şimdiye kadar hiç duymadığı bir duyguydu. Konser gününden sonra Clelia ile yeniden her zamanki alışılmış arkadaşlık düzenine girebilmesi için aradan tam 8 gün geçmesi gerekmişti. Zavallı kızcağız duygularını ele vermekten korkarak çok sert davranıyordu. Her gün araları daha bozuluyormuş gibi geliyordu Fabris'e. Bir gün ve Fabris cezaevine gireli tam 3 ay olmuştu. Dışarıyla herhangi bir haberleşmesi olmamıştı. Bununla birlikte hiç de üzgün değildi. Evet, bir sabah Grillo odasında çok uzunca bir süre kalmıştı. Fabris adamı nasıl def edeceğini bilemiyordu. İçi içini yiyordu. En sonunda o uğursuz pancurda yaptığı bir ayak yüksekliğindeki iki küçük kapağı açtığında saat 1:30 çoktan çalmıştı. Clelia gözlerini Fabris'in penceresine dikmiş, kuşhanenin penceresinin önünde dikilip duruyordu. Gergin yüz çizgileri şiddetli bir umutsuzluğu ifade ediyordu. Fabris'i görür görmez genç kız her şeyin mahvolduğunu işaret etti ona. Clelia hemen piyanosuna koştu. O sıralarda pek moda olan bir opera aryasını okurmuş gibi yaparak umutsuzluğun ve pencerenin altında gezinen nöbetçilerin anlamasından duyduğu korkunun kestiği cümlelerle ona şunları söyledi. ''Ulu Tanrım, siz hala hayatta mısınız? Tanrı'ya ne kadar şükretsem azdır. Barbone buraya girdiğiniz gün küstahlığın cezalandırdığınız şu zindancı ortadan kaybolmuştu. artık kalede değildi. Evvelsi akşam geri geldi. Dünden beri onun sizi zehirlemeye çalıştığı konusunda güçlü kuşkularım var. Sizin yemeklerinizin hazırlandığı özel mutfakta dolaşıyor gizlice. Hiçbir şeyden pek emin değilim ama o da hizmetçim. O korkunç suratlı adamın mutfağa sırf sizi zehirleme amacıyla geldiğine inanıyor. Sizin pencerede belirdiğinizi görmeyince meraktan yüreğime inecekti. Sizi öldü sanıyordum. Yeni bir habere kadar hiçbir yiyeceğe sakın el sürmeyin. Size biraz çikolata ulaştırmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Her ne olursa olsun bu akşam saat 9'da eğer Tanrı izin verir de bir sicim edinirseniz ya da iç çamaşırınızdan bir kordon yapabilirseniz onu pencerenizden aşağı portakal ağaçlarının üzerine sarkıtın. Ona bir ip bağlarım, siz de yukarı çekersiniz. O ipin yardımıyla size biraz ekmek ve çikolata geçiririm. Fabris odasındaki sobanın içinde bulduğu kömür parçasını büyük bir hazine gibi saklamıştı. Hemen Clelia'nın heyecanından yararlanıp birbiri peşine beliren harflerle avucunun içine şu sözcükleri yazıverdi. Sizi seviyorum. Sizi gördüğüm içindir ki yaşamım benim için bir değeri var. Özellikle bana kağıtla bir kalem gönderin. Fabris'in umduğu gibi Clelia'nın yüzünden okuduğu o aşırı korku genç kızın o pek cüretli sizi seviyorum sözlerinden sonra görüşmeyi kesmesine engel oldu. Clelia sadece fena halde öfkelenmekle yetindi. Bunun üzerine Fabris şunları eklemeyi akıl etti. Bugün esen o kuvvetli rüzgar yüzünden şarkı söyleyerek bana ettiğiniz tembihleri pek iyi işlemedim. Piyanonun gürültüsü sesinizi bastırıyordu. Söz gelimi bana söylediğiniz o zehir neydi öyle? Bu sözler üzerine genç kızın şaşkınlığı bütünüyle yeniden belirdi. Hemen oralarda bulup yırttığı bir kitabın sayfalarına mürekkeple büyük harfler çizmeye başladı. Fabris de 3 aylık bir çabadan sonra boş yere dilediği bu haberleşme yolunun en sonunda kurulduğunu görünce adeta çılgına döndü. Çok iyi başarı sağlayan o küçük hileyi bırakmaya hiç de niyeti yoktu. Genç adam harfler yazmak istiyordu ve her dakika Clelia'nın harflerini peş peşe gözlerinin önüne serdiği sözcükleri pek iyi anlamazmış gibi yapıyordu. Genç kız babasının yanına koşmak için kuşhaneden ayrılmak zorunda kaldı. Her şeyden çok da babasının kendisini aramak üzere oraya gelmesinden korkuyordu. Generalin kuşkucu yaratılışı kuşhanenin penceresiyle tutuklunun penceresini gizleyen pancurun bu büyük yakınından hiç de memnun olmazdı. Clelia da birkaç dakika önce Fabris'i pencerede göremeyince kendini kaptırdığı o pek şiddetli kaygı sırasında pancurun yukarı bölümüne doğru kağıda sarılmış küçük bir taş parçasını fırlatabileceğini düşünmüştü. Eğer talih ister de Fabris'in gözetim eviyle görevli zindancı o anda odada bulunmazsa bu çok güvenilir bir haberleşme yolu olurdu. Tutuklumuz hemen alelacele gömleğinden bir çeşit kurdele oluşturdu. Akşam da saat 9'u biraz geçe penceresinin altında bulunan portakal ağaçlarının kasasına hafif hafif vurulduğunu açık seçik işitti. Kurdelesini sallandırdı. Bunun ucunda da upuzun bir ip yukarı geldi. Bunun yardımıyla Fabris önce beslenmesine yarayacak çikolatayı, sonra da anlatılmaz bir hoşnutlukla koca bir tomar kağıtla bir kurşun kalemi çekti yukarı. Daha sonra ipi boş yere sallandırdı. Artık hiçbir şey alamadı. Görünüşe göre nöbetçiler portakal ağaçlarına yaklaşmışlardı. Fabris sevinçten adeta çılgına dönmüştü. Hemen oturup Clelia'ya sonu gelmez bir mektup yazmaya başladı. Bunu bitirir gibi olur olmaz ipin ucuna bağlayıp aşağıya sarkıttı. Gelip mektubu almalarını 3 saatten fazla bekledi. Birçok kez de kimi değişiklikler yapmak amacıyla bunu yukarı çekti. Kendi kendine, eğer Clelia hala zehir düşüncesiyle heyecanlı olduğundan mektubu bu akşam görmezse diyordu, yarın sabah belki de bir mektup alma fikrini kafasından siler atar. İşin aslı şuydu ki Clelia babasıyla birlikte kente inmekten kaçınamamıştı. Fabris gece saat 2:30'da generalin arabasının döndüğünü işitince durumu anlayıverdi. Atların ayak seslerini tanıyordu. Generali sahanlıktan geçtiğini ve nöbetçilerin ona selam duruşunu işittikten birkaç dakika sonra elinde tutmayı sürdürdüğü ipin sarsıldığını hissedince ne kadar sevindiğini varın siz hesaplayın. İpe büyük bir ağırlık bağlanıyordu. İki küçük sarsıntı onu yukarı çekme işaretini verdi. Geri çektiği ağırlığa penceresinin altında bulunan son derece çıkıntılı bir kornişi aşırtmakta oldukça zorluk çekti. Yukarı çıkarmakta o kadar eziyet çektiği şey bir atkıya sarılmış su dolu bir sürahiydi. O kadar uzun zamandan beri öylesine tam bir yalnızlık içinde yaşayan bu zavallı delikanlı o atkıyı büyük bir zevkle öpücüklere boğdu. Ama boşuna umutlandığı onca günden sonra en sonunda bir toplu iğneyle atkıya tutturulmuş küçük bir kağıt parçasını bulduğu zamanki heyecanını anlatmaktan vazgeçmek gerekiyor. Bu sudan başka bir şey içmeyin. Çikolatayla beslenin. Yarın size ekmek ulaştırabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bunun dört bir yanına mürekkeple küçük haçlar çizeceğim. Söylemesi korkunç ama bilmeniz gerek galiba Barboni'yi sizi zehirlemekle görevlendirdiler. Kurşun kalemle yazılmış mektubunuzda ele aldığınız konunun hoşuma gitmeyeceğini nasıl hissetmediniz? Onun için sizi tehdit eden o büyük tehlike olmasa ben size mektup yazmazdım. Az önce düşesi gördüm. O da, kont da iyiler ama düşes çok zayıflamış. O konuda bana bir daha hiçbir şey yazmayın. Beni kızdırmak mı istiyorsunuz? Bu pusuladaki sondan bir önceki satırı yazmak için Clay ile büyük bir erdem çabası gösterdi. Saray sosyetesinde herkes Bayan Sanseverina'nın Baldi Kontu'na, Raversi Markizi'nin eski sevgilisi o pek yakışıklı erkeğe büyük bir dostluk beslediğini ileri sürüyordu. Kesin olan bir şey varsa o da Kont'un Markiz'le rezalete varan bir biçimde bozuşmuş olmasıydı. O Markiz ki tam 6 yıl süresince ona analık etmişti. Toplum içinde onu önemli bir konum sahibi yapmıştı. Clelia alelacele yazılan bu pusulayı yinelemek zorunda kalmıştı. Çünkü ilk yazılışında kamuoyunun kötü niyetliliğinin düşese yakıştırdığı yeni aşktan bir şeyler seziliyordu. Clelia kendi kendine benim için ne alçaklık diye haykırdı. Sevdiği kadını Fabrice kötülemek. Ertesi sabah gün doğmadan çok önce Grillo Fabrice'in odasına girdi. Oraya çok ağır bir paket bırakıp hissesini çıkarmadan çekilip gitti. Bu paketin içinde dört bir yanı mürekkeple çizilmiş haşlarla donatılmış oldukça büyük bir somun ekmek vardı. Fabrice bunları öpücüklere boğdu. Aşıktı. Ekmeğin yanında pek çok sayıda çifte kağıtla kaplanmış bir tomar bulunuyordu. Bunun da içinde altın para olarak tam 6.000 frank bulunuyordu. Artık Fabrice'in tanımaya başladığı bir el kenara şunları yazmıştı. Zehir, suya, şaraba, her şeye dikkat edilecek. Çikolatayla yaşanacak. El değdirilmeyen yemekler köpeğe yedirilmeye çalışılacak. Kuşkulanmış görünmemek gerekiyor. Yoksa düşman başka bir yol aramaya kalkar. Tanrı adına düşüncesizlik yok, hafiflik yok. Fabrice hiç vakit yetirmeden Clelia'nın başını derde sokabilecek o sevgili yazıları yok etmeye, dua kitabının birçok sayfasını yırtmaya koyuldu. Bu sayfaların yardımıyla birçok alfabe oluşturdu. Her harf şarabın içinde eritilmiş, dövülmüş kömürle güzelce yazılmıştı. Saat 12'ye çeyrek kala Clelia kuşhanenin penceresinden 2 adım girdi. Göründüğünde bu alfabeler kurumuş bulunuyordu. Fabrice içinden şimdi işin en önemli yanı diye düşündü. Clelia'nın bunları kullanmayı kabul etmesidir. Ama bereket versin ki genç kızın zehirleme girişimi konusunda genç tutukluya söyleyecek pek çok şeyi vardı. Hizmetçi kızların bir köpeği Fabrice için hazırlanan bir yemeği yediği için ölmüştü. Clelia alfabelerin kullanışına karşı çıkmak şöyle dursun, kendisi de mürekkep ve kusursuz bir alfabe hazırlamıştı. İlk anlarda oldukça kullanışsız olan bu yöntemle izlenen bir konuşma gene de 1,5 saatten fazla sürdü. Yani Clelia kuşhanede kalabildiği sürece. 2-3 kez Fabrice yasak şeylere kalkıştığından Clelia yanıt vermedi ve birkaç dakika gidip kuşlarının zorunlu bakımıyla uğraştı. Fabrice genç kızın gece kendisine su gönderirken mürekkeple çizdiği ve çok daha iyi görünen alfabelerden birini de iletmesini sağladı. Genç adam oldukça uzun bir mektup yazmaktan da geri kalmadı. Buna hiç değilse gücendirebilecek bir biçimde duygusal tatlı sözler yerleştirmemeye büyük özen gösterdi. Bu çare başarılı oldu, mektubu kabul edildi. Ertesi gün alfabe aracılığıyla yapılan söyleşide Clelia, Fabrice çıkışmadı, ona zehir tehlikesinin azaldığını bildirdi. Barboni cezaevi müdürü sarayındaki mutfak hizmetçilerine kur yapan adamların saldırısına uğramış, neredeyse ölesiye bir temiz pataklanmıştı. Hiç kuşkusuz bir daha mutfakta görülmeye cesaret edemezdi. Clelia bir de onun uğruna babasına panzehir çaldığını itiraf etti. Bunu da Fabrice gönderiyordu. Önemli olan şimdilik içinde acayip bir tat bulunacak her türlü yiyeceği hemen geri çevirmekti. Clelia Fabrice'in eline ulaşan 6.000 frangın nereden geldiğini ortaya çıkarabilmek amacıyla Don Cesare'ye pek çok soru yöneltmişti. Ama her ne olursa olsun iyi bir işaretti bu. Sertlik azalıyordu. Bu zehir olayı tutuklumuzun işlerini son derece ilerletti. Bununla birlikte aşka benzer herhangi bir itirafı hiçbir zaman elde edemedi. Ne var ki Clelia ile en teklifsiz biçimde yaşama mutluluğuna erişmişti. Her sabah, çoğunlukla akşamları da peş peşe sıralanan harflerle aralarında uzun bir söyleşi gerçekleşiyordu. Her akşam saat 9'da Clelia uzun bir mektup alıyordu. Arada sırada kendisi de birkaç sözcükle yanıt veriyordu. Fabrice gazeteyle birkaç kitap gönderiyordu. En sonunda Grillo o derece yumuşatılmıştı ki Clelia'nın oda hizmetçisinin her gün teslim ettiği ekmekle şarabı Fabrice getiriyordu. Zindancı Grillo en sonunda cezaevi yönetmeninin Barboni'yi genç monsenyörü öldürmekle görevlendiren kimselerle aynı kanıda olmadığı sonucunu çıkarmıştı. Böyle oluşuna da bütün arkadaşlarıyla birlikte pek sevinmişti. Çünkü cezaevinde bir özdeyiş alıp yürümüştü. Size para vermesi için Monsignor Del Dongo'nun yüzüne bakmak yeter. Fabris'in beti benzi pek sararmıştı. Kesin devinip yokluğu sağlığına zarar veriyordu. Bununla birlikte ömründe hiçbir zaman bu kadar mutlu olmamıştı. Clelia ile arasındaki konuşma tonu pek teklifsizdi. Kimi zaman da çok neşeli geçiyordu. Clelia'nın yaşamında uğursuz tahminler ve vicdan azaplarıyla kıvranmadığı tek anlar Fabris'le söyleşerek geçirdiği anlardı. Bir gün Clelia genç adama, "İnceliğinize hayranım. Bir hapishane müdürünün kızı olduğum halde bana özgürlüğe kavuşma isteğinden hiçbir zaman söz etmiyorsunuz" deme sakınımsızlığında bulundu. "Böyle saçma bir fikir beslemekten bucak bucak kaçınıyorum da ondan," diye yanıt verdi Fabris de. "Bir kez Parma'ya dönersem bir daha sizi nasıl görebilirim? Bütün düşündüklerimi size söyleyemezsem yaşam benim için dayanılmaz hale gelirdi. Yo, hayır, tam olarak her düşündüğümü değil. Siz onlara çeki düzen veriyorsunuz. Aman canım, sizin kötülüğünüze karşın sizi her gün görmeden yaşamak benim için cezaevinden çok değişik bir işkencedir. Ömrümde hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Mutluluğun beni cezaevinde beklediğini görmek hoş bir şey değil mi?" Clelia da ansızın pek ciddileşen ve adeta korkunçlaşan bir tavırla "Bu konuda söylenecek pek çok şey var," diye yanıt verdi. Fena halde telaşa kapılan Fabris "Nasıl?" diye haykırdı. "Gönlünüzde kazanabildiğim yeryüzündeki tek mutluluğumu oluşturan o küçücük yeri yitirme tehlikesiyle karşı karşıya mı bulunuyorum yani?" Clelia "Evet," dedi. "Bana karşı dürüst davranmadığınıza inanmakta haklı nedenlerim var. Oysa toplum içinde çok nazik bir erkek olarak kabul ediliyorsunuz ama bu konuyu bugün tartışmak istemiyorum." Bu acayip giriş konuşmalarını pek sıkıntıya soktu. Çoğunlukla da her ikisinin de gözleri yaşlarla doldu. Başsavcı Rassi oldum olası adını değiştirmeye can atıyordu. Edindiği attan pek usanmıştı. Artık Riva Baronu olmak istiyordu. Mosca Kontu da beri yanda Prens de Lombardiya'nın meşruti kralı olmanın çılgın umudunu artırmaya çalıştığı gibi bu satılmış yargıçta da baronluk tutkusunu güçlendirmeye çalışıyordu elinden gelen bütün ustalıkla. Fabris'in ölümünü geciktirmek için Kontu bulabildiği tek çare bunlardı. Prens Rassi'ye 15 gün, 15 gün umutsuzluk diyordu. O gururlu kadının karakterini ancak sabırla uygulanan bu yolla yenebiliriz. En vahşi atları bile yumuşaklık ve sertlik seçenekleriyle evcilleştirmeyi başarırlar. En etkili yöntemi uygulayınız. Gerçekten de Parma'da her 15 günde bir Fabris'in pek yakında idam edileceğini bildiren yeni bir söylentinin ortaya çıktığı görülüyordu. Bu dedikodular zavallı düşesi derin üzüntülere boğuyordu. Düşes felaketine kontu da sürüklememe kararına sıkı sıkıya bağlı olduğundan onu sadece ayda iki kez görüyordu. Ama o zavallı adama karşı gösterdiği acımasızlığın cezasını, yaşamını geçirdiği kapkara umutsuzluğun sürekli seçenekleriyle ödüyordu. Pek yakışıklı bir erkek olan Baldi Kontu'nun kendisinde uyandırdığı acımasız kıskançlığı alt ederek Mosca Kontu düşesi görmediği zamanlar boş yere ona mektuplar yazıyor, müstakbel Riva Baronu'nun işgüzarlığına borçlu olduğu bütün bilgileri ona aktarıyordu. Fabris konusunda durmadan dolaşan dedikodulara karşı koyabilmek için düşesin yaşamını Mosca gibi akıllı bir adamla geçirmesi gerekirdi. Baldi'nin değersizliği düşesi düşünceleriyle baş başa bıraktığından ona korkunç bir yaşam biçimi veriyordu. Kont umutlanma nedenlerini bir türlü genç kadına ulaştıramıyordu. Oldukça ustalıklı çeşitli bahanelerle bu bakan son derece karmaşık bütün entrikaların arşivlerinin Lombardiya'nın tam ortasında Sarono dolaylarındaki dost bir şatoya konmasına prensi razı etmeyi başarmıştı. 4. Ranus Ernest bunlar sayesinde bu güzel ülkenin meşruti kralı olmanın o çılgın umudunu besliyordu. Son derece tehlikeli bu belgeleri 20'den fazlası prensin eliyle yazılmıştı ya da onun tarafından imzalanmıştı. Kont Mosca, Fabris'in yaşamı ciddi bir biçimde tehlikeye girdiği anda bu belgeleri kendisini bir anda mahvedebilecek bir büyük devlete teslim edeceğini prense bildirmeyi tasarlamıştı. Mosca Kontu müstakbel Riva Baronu'na güvenebileceğine inanıyordu. Sadece zehirden korkuyordu. Barboni'nin girişimi Kontu son derece telaşlandırmıştı. O kadar ki görünüşte çılgın bir girişimi denemeye karar verdi. Bir sabah kalenin kapısına dayanıp General Fabio Conti'yi çağırdı. General de kapının yukarısındaki burcun üzerine indi. Orada Kont onunla dostça gezinirken zamanı zemine uygun sertçe küçük bir girişten sonra şunları söylemekten çekinmedi. "Eğer Fabris kuşkulu bir biçimde ölürse bu ölümü benim kıskançlığımdan bilirler. Bu da benim için iğrenç bir gülünçlük olur. Bunu kabul etmemeye kesin kararlıyım. Böylece bir hastalıktan ölürse kendimi temize çıkarmak amacıyla sizi kendi ellerimle öldürürüm. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın." General Fabio Conti şahane bir yanıt verdi. Kahramanlığından, yiğitliğinden söz etti ama Kont'un bakışları hiç aklından çıkmadı. Bir iki gün sonra ve sanki Kont'la anlaşmış gibi başsavcı Rassi böyle bir adamla çok garip, kaçak bir sakınımsızlığa kalkıştı. Ayak takımının özdeyiş gibi kullandığı adına halkın gösterdiği hor, bundan kurtulmanın haklı umudunu taşıdığından biri onu adeta hasta ediyordu. Fabris'i 12 yıl hapse mahkum eden kararın resmi bir suretini General Fabio Conti'ye gönderdi. Yasalara göre bu işin Fabris'in hapse girdiğinin hemen ertesi günü yapılması gerekiyordu. Ne var ki Parma gibi gizli önlemlerin geçerli olduğu bir ülkede işitilmemiş olan şey, adaletin hükümdarın özel emri olmaksızın böyle bir girişimde bulunma cüretini göstermiş olmasıydı. Gerçekten de kararın resmi bir sureti adliye kaleminden çıktıktan sonra 15 günde bir düşesin korkusunu artırıp prensin deyimiyle onun yüksek karakterini alt etme umudunu nasıl besleyeceklerdi? General Fabio Conti başsavcı Rassi'nin resmi mektubunu aldığının bir gün öncesi yazman Barbone'nin kaleye biraz geç gelince dayaktan pestiğinin çıkarıldığını öğrendi. Bundan da Fabris'ten kurtulmanın kimi yerlerde artık söz konusu olmadığı sonucunu çıkardı. Rassi çılgınlığının kaçınılmaz sonuçlarından kurtaran bir sakınımla da general hükümdardan kopardığı ilk görüşmede kendisine verilen tutuklama kararının resmi suretinden hiç söz etmedi. Zavallı düşesin dinginliği için bereket versin ki Kont, Barbone'nin beceriksiz girişiminin sadece kişisel bir öç alma hevesi olduğunu öğrenmişti. Adama da söz edilen o uyarıda bulunmuştu. Fabris oldukça dar bir kafesin içindeki 135 günlük tutukluluktan sonra iyi yürekli hapishane rahibi Don Cesare kendisini Farnese Kulesi'nin burcu üzerinde gezinmek için almaya geldiğinde tatlı bir şaşkınlık duydu. Fabris oraya çıkalı 10 dakika bile olmamıştı ki soluduğu temiz havayla rahatsızlandı. Don Cesare bu kazayı bahane ederek ona her gün yarım saatlik bir gezinti izni sağladı. Bu bir aptallık oldu. Sık sık yinelenen bu gezintiler kısa zamanda kahramanımızı güçlendirdi. O da bunu kötüye kullandı. Birçok gece konseri düzenlendi. Pek titiz olan cezaevi yöneticisi bunlara sadece kızını Crescenzi Markezi'ne yakınlaştırdığı için katlanıyordu. Kızının davranışı generali korkutuyordu. Kızıyla kendisi arasında hiçbir yakınlık bulunmadığını belli belirsiz sezinliyordu. Onun çılgınca bir davranışta bulunmasından korkuyordu. General bir yandan da seslerinin en koyu liberallere ayrılan en derin zindanlara kadar ulaşabileceği bütün bu müziğin kimi işaretler taşımasından korkuyordu. Müzisyenleri de kıskanıyordu. Bu nedenle gece konserleri biter bitmez müzisyenleri gündüz kurma heyetinin bürosu olarak kullanılan yönetmen sarayındaki büyük basık tavanlı salonlara kilitliyorlardı. Adamları kapıyı ancak ertesi sabah gün iyice ışıdıktan sonra açıyorlardı. Tutsak köprüsünün üzerine yerleşen general adamların üstünü kendi önünde aratıyordu. İçlerinden tutuklulardan herhangi birine en ufak bir haber getirip götürme ücretinde bulunanı astıracağını defalarca yinelemeden de müzisyenleri serbest bırakmıyordu. Herkes çok iyi biliyordu ki gözden düşme korkusuyla general dediğini yapacak adamdı.